Kur'an'da Semud halkı da Allah'ın uyarılarını göz ardı etmiş ve bu nedenle helak olmuş bir kavim olarak bildirilir. Günümüzde yapılan arkeolojik ve tarihsel çalışmalar sonucunda Semud kavmi ile ilgili birçok bilinmeyen nokta gün ışığına çıkartılmıştır. Kur'an'da bahsedilen Semud kavmi bugün hakkında birçok arkeolojik bulguya sahip olduğumuz tarihsel bir gerçektir. Semud kavmi ile ilgili bu arkeolojik bulgulara bakmadan önce Kur'an'da anlatılan Semud kavmi ile ilgili kıssayı incelemekte yarar vardır. Kur'an'da Semud kavmine peygamber olarak Hazreti Salih'in gönderildiğinden bahsedilir. Hazreti Salih, Semud halkı içinde tanınan bir kişidir. Bu nedenle hak dini tebliğ etmesi ve kendilerini içinde bulundukları sapkınlıktan uzaklaşmaya çağırması karşısında halk büyük bir şaşkınlığa düşmüştür. Semud halkının ilk tepkilerinin yadırgama ve kınama olduğu şöyle haber verilir. Dediler ki, ey Salih, bundan önce sen içimizde kendisinden iyilikler ve yararlılıklar umulan biriydin. Atalarımızın taptığı şeylere tapınmaktan sen bizi engelleyecek misin? Doğrusu biz, senin bizi davet ettiğin şeyden kuşku verici bir tereddüt içindeyiz. Hud Suresi 61-62. Semud halkı ayetten anlaşıldığı gibi Hazreti Salih'in kendilerini Allah'a ibadet etmeye çağırmasına öfke duyuyorlardı. Özellikle kavmin önde gelenleri Hazreti Salih'i inkar etmiş ve ona karşı düşmanca bir tavır takınmışlardı. Hatta Kur'an'da inkar edenlerden bir grubun Hazreti Salih'i öldürmek için planlar yaptığı da bildirilmiştir. Üstelik bu grup Salih peygamberin çağrısına uyan az sayıdaki Müslümanı da baskı altına almaya, güçsüz duruma düşürmeye çalışmıştır. Bütün bunlar olup biterken Hazreti Salih Allah'ın vahyi üzerine kavmine son bir deneme uygulamıştır. Onlara dişi bir deve göstererek sahip oldukları suyu bu dişi deveyle paylaşmalarını ve ona zarar vermemelerini söylemiştir. Kavminin Hazreti Salih'e cevabı ise deveyi öldürmek olmuştur. Halkını her yönden uyarmış olmasına rağmen hiç kimsenin öğüt almaması üzerine Hazreti Salih kavmine 3 gün içinde helak olacaklarını bildirir. Nitekim 3 gün sonra Hazreti Salih'in uyarısı gerçekleşir. Bu kavmin akıbeti Kur'an'da şöyle bildirilir. O zulmedenleri dayanılmaz bir ses sarıverdi de kendi yurtlarında dizüstü çökmüş olarak sabahladılar. Sanki orada hiç refah içinde yaşamamışlar gibi. Haberiniz olsun, Semud halkı gerçekten Rablerine karşı inkar etmişlerdi. Haberiniz olsun, Semud halkına Allah'ın rahmetinden uzaklık verildi. Hud Suresi 67-68. Başta da belirttiğimiz gibi Semud kavmi, Kur'an'da bahsi geçen kavimler içinde hakkında en fazla bilgiye sahip olduklarımızdan bir tanesidir. Tarihi kaynaklara göre Kur'an'da bahsi geçen Hicr halkı ve Semud kavminin aslında aynı kavim oldukları tahmin edilmektedir. Zira Semud kavminin bir başka ismi de Ashab-ı Hicr'dir. Bu durumda Semud kelimesi bir halkın ismi, Hicr şehri ise bu halkın kurduğu şehirlerden biri olabilir. Nitekim Yunan coğrafyacı Pliny'nin tarihleri de bu yöndedir. Pliny, Semud kavminin oturmakta olduğu yerlerin Domatha ve Hegra olduğunu yazmıştır ki buralar günümüzdeki Hicr kentidir. Semud kavmi Allah'ın elçilerine uymamanın karşılığını helak olarak ödemiştir. Ne yapmakta oldukları yapılar ne de sanat eserleri kendilerini azaptan korumuştur. Semud kavmi daha önceki ve sonraki birçok inkarcı kavim gibi şiddetli bir azapla helak edilmiştir. Kur'an'da haber verilen helak olaylarından bir diğeri de Arim seliyle helak edilen Sebe halkıdır. Sebe halkı Güney Arabistan'da yaşamış olan 4 büyük uygarlıktan biridir. Bu kavim tarihi kaynaklara göre yoğun ticaret yapan medeni bir kavim olarak bilinmektedir. Sebe hükümdarlarının yazıtlarında onarma, vakfetme, inşa etme gibi kelimeler ağırlıktadır. Marib Barajı da bu kavmin ulaştığı teknolojik seviyenin önemli göstergelerindendir. Bunun yanı sıra Sebe devleti bölgenin en güçlü ordularından birine sahipti. Ordusu sayesinde yayılmacı bir politika izleyebiliyordu. Bu nedenle o dönemde gelişmiş kültürü ve ordusuyla Sebe devleti tam anlamıyla o bölgenin süper gücü konumundaydı. Sebe devletinin güçlü ordusundan Kur'an'da da bahsedilmektedir. Bu ordunun komutanlarının Sebe melikesine söyledikleri ordularının gücüne dikkat çeken sözler Kur'an'da şöyle aktarılmıştır. Biz kuvvet sahibiyiz ve zorlu savaşçılarız. İş konusunda karar senindir. Artık sen bak. Neyi emredersen biz uygularız. Nem suresi 33. Sebe ülkesinin başkenti bölgede bulunan Athana Irmağı'nın çok yakınındaki Marib'ti. Sebeliler bu avantajı çok iyi kullanmışlardı. Ve daha uygarlıklarını kurma aşamasındayken buraya bir baraj inşa etmişler ve sulama yapmaya başlamışlardı. Marib'deki bu barajın yüksekliği 16 metre, genişliği 60 metre ve uzunluğu da 620 metreydi. Hesaplara göre baraj aracılığıyla sulanabilen toplam alan 9600 hektardı. Ki bunun 5300 hektarı güney, geri kalansa kuzey ovasına aitti. Bu iki ova Sebe kitabelerinde bazen Marib ve İki Ova diye anılırdı. İşte Kur'an'da Sebe kavminin yaşadığı yer için kullanılan sağdan ve soldan iki bahçe tabiri muhtemelen bu iki vadideki gösterişli bağ ve bahçelere işaret etmektedir. Bu baraj ve sulama tesisleri sayesinde bölge Yemen'in en iyi sulanan ve en verimli kesimi olarak ün yapmıştı. Bu baraj milattan sonra 5. ve 6. yüzyıllarda geniş çaplı onarımlar görmüştü. Ancak bu onarımlar barajın milattan sonra 542 yılında yıkılmasını önleyemedi. Bu tarihte yıkılan baraj Kur'an'da bahsedilen Arim seline yol açmış ve büyük bir tahribata sebep olmuştu. Sebe halkının yüzlerce seneden beri işlemekte olduğu bağları, bahçeleri ve tarım alanları tamamen yok olmuştu. Barajın yıkılmasından sonra Sebe kavminin de hızlı bir gerileme sürecine girdiği görülmektedir. Barajın yıkılmasıyla başlayan bu sürecin sonunda Sebe devletinin sonu da gelmiştir. Sebe ile ilgili olarak bahsettiğimiz bu tarihsel gerçekler ışığında Kur'an ayetlerini incelediğimiz zaman çok açık bir uyumun olduğunu görürüz. Arkeolojik bulgular ve tarihsel gerçekler Kur'an'da yazılanlarla tam olarak mutabıktır. Ayette belirtildiği gibi kendilerine gönderilen peygamberin uyarılarını dinlemeyen ve Allah'ın nimetine nankörlük eden halk sonunda korkunç bir sel felaketiyle cezalandırılmıştır. Kur'an'da Sebe devletine gönderilen sel felaketi şöyle tarif edilmektedir. Andolsun Sebe halkının oturduğu yerlerde de bir ayet vardır. Evleri sağdan ve soldan iki bahçeliydi. Onlara demiştik ki, Rabbinizin rızkından yiyin ve ona şükredin. Güzel bir şehir ve bağışlayan bir Rabbiniz var. Ancak onlar yüz çevirdiler. Böylece biz de onlara Arim selini gönderdik. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şeyde sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Böylelikle nankörlük etmeleri dolayısıyla onları cezalandırdık. Biz nimete nankörlük edenden başkasını cezalandırır mıyız? Sebe suresi 15-17. Bu ayette de vurgulandığı gibi Sebe halkı estetik yönüyle çarpıcı, oldukça bereketli bağ ve bahçeleri olan bir toprakta yaşıyordu. Ticaret yolları üzerinde bulunan ve bu nedenle de refah düzeyi oldukça yüksek olan Sebe ülkesi dönemin en gözde beldelerinden biriydi. Hayat şartlarının ve ortamın böylesine olumlu olduğu ülkede Sebe halkına düşen ayette söylendiği gibi Rablerinin rızkından yemek ve ona şükretmekti. Ama onlar öyle yapmadılar. Şükretmek yerine kibirlenmeyi seçtiler. Ve içinde bulundukları refahı sahiplenmeye kalktıkları için onu kaybettiler. Ayette bildirildiği gibi Arim seli bütün ülkeyi yerle bir etti. Kur'an'da Sebe kavmine gönderilen azaptan Seylül Arim yani arım seli olarak bahsedilmektedir. Kur'an'da geçen bu ifade aynı zamanda bu selin meydana geliş şeklini göstermektedir. Zira arim kelimesinin anlamı baraj ya da settir. Seylül arim ifadesi de setin yıkılması sonucunda meydana gelen bir seli anlatmaktadır. Bu konuyla ilgili İslam yorumcuları da Kur'an'da arim seliyle ilgili olarak kullanılan terimlerden yola çıkarak tutarlı yer ve zaman tespitlerinde bulunmuşlardır. Mevdudi tefsirinde şöyle yazar. Metindeki seylül arim ifadesinde kullanıldığı gibi arim kelimesi baraj, set anlamına gelen ve Güney Arapçasında kullanılan arimen kelimesinden türemiştir. Yemen'de yapılan kazılarda ortaya çıkarılan harabelerde bu kelime sık sık bu anlamda kullanılmıştır. Mesela Yemen'in Habeşli hükümdarı Ebrehe'nin Büyük Marif Seddi'nin tamirinden sonra yazdırdığı milattan sonra 542 ve 543 tarihli bir kitabede bu kelime tekrar baraj yani set anlamında kullanılmıştır. O halde Seylül Arim bir set yıkıldığında meydana gelen sel felaketi anlamına gelir. Ve onların iki bahçesini buruk yemişli, acı ılgınlı ve içinde az bir şeyde sedir ağacı olan iki bahçeye dönüştürdük. Yani barajın yıkılmasından sonra meydana gelen sel sonucu bütün ülke harap oldu. Sebelilerin dağların arasına setler inşa ederek kazdıkları kanallar yıkıldı ve bütün sulama sistemi bozuldu. Bunun sonucu daha önceden bir bahçe gibi olan ülke yabani otların yetiştiği bir orman haline geldi ve küçük bodur ağaçların kiraza benzer yemişi dışında yenebilecek hiçbir meyve kalmadı. Kutsal Kitap Doğruyu Söyledi kitabının yazarı Hristiyan arkeolog Vemer Keller de arim selinin Kur'an'a uygun olarak gerçekleştiğini kabul ederek şöyle yazar. Böyle bir barajın olması ve yıkılarak şehri tamamen harap etmesi Kur'an'daki bahçe sahipleriyle ilgili verilen örneğin gerçekten de meydana geldiğini kanıtlıyor. Arim seliyle beraber gelen felaketten sonra bölgede çölleşme başlamış ve tarım alanlarının sular altında kalmasıyla da Sebe kavminin en önemli gelir kaynağı yok olmuştu. Sebe devleti kısa sürede ekonomik yönden zayıfladı ve bir süre sonra da yıkıldı. Allah'ın kendilerine iman etmeye ve şükretmeye çağırmasına kulak asmayan halk, sonunda böylesine bir felaketle cezalandırıldı. Bir zamanlar Sebe halkının yaşadığı ve artık tümüyle ıssız bir harabe konumuna gelmiş olan Marib, şüphesiz Sebe halkıyla aynı hatayı işleyen herkes için bir ibrettir. Sebe ülkesiyle ilgili kayıtlarda yapılan incelemeler, Kur'an'da bahsi geçen bu olayın tarihsel olarak aydınlanmasına vesile olmuştur. Bu olay, Hazreti Süleyman döneminde Sebe ülkesini yöneten bir kadın hükümdarın, yani Melike'nin, Hazreti Süleyman'la buluşması olayıdır. Kur'an'da bu buluşma ayrıntılarıyla tarif edilmektedir. Güney Yemen'deki eski Sebe ülkesinde yapılan araştırmalar sonucunda, M.Ö. 1000 ve 950 seneleri arasında burada bir Melike'nin, yani kadın hükümdarın yaşadığı ve Kuzey Kudüs'e doğru bir yolculuk yaptığı ortaya çıkmıştır. Bu bilgiler, Kur'an'da anlatılan Sebe Melikesi ve Hazreti Süleyman'ın buluşması olayıyla mutabıktır. İki hükümdarın aralarında geçenler, ülkelerin ekonomik ve siyasal gücü, yönetim şekilleri ve bazı detaylar Kur'an'ın Nem suresinde anlatılmıştır. Nem suresinin büyük bölümünü kapsayan kıssa, Hazreti Süleyman'ın ordusuna dahil olan Hütüt'ün haber getirmesiyle birlikte Sebe Melikesi'nden söz etmeye başlar. Hütüt, Hazreti Süleyman'a şu bilgileri verir. Gerçekten ben onlara hükmetmekte olan bir kadın buldum ki ona her şeyden bolca verilmiştir ve büyük bir tahtı var. Onu ve kavmini Allah'ı bırakıp da güneşe secde etmektelerken buldum. Şeytan onlara yaptıklarını süslemiştir. Böylece onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bundan dolayı onlar hidayet bulmuyorlar. Nem suresi 22-24. Hazreti Süleyman, Hütüt'ten bu bilgileri alır ve Nem suresinin 28. ayetinde bildirildiği gibi, ''Bu mektubumla git, onu kendilerine bırak, sonra onlardan biraz uzaklaş. Böylelikle bir bakıver, neye başvuracaklar?'' talimatını verir. Sebe Melikesi Hazreti Süleyman'ın mektubunu aldıktan sonra yönetimdeki önde gelenlerden olan yakın çevresini danışmak için etrafına toplar ve onlara Nem suresinin 34. ayetinde bildirildiği gibi gerçekten hükümdarlar bir ülkeye girdikleri zaman orasını bozguna uğratırlar ve halkından onur sahibi olanları hor ve aşağılık kılarlar diyerek duyduğu korkuyu dile getirir. Daha sonra Melike bu durumu çözüme kavuşturabilmek için Hazreti Süleyman'a hediye göndermeyi teklif eder. Kur'an'da bu olay ve ardından gelişen olaylar şöyle anlatılır. Ben onlara bir hediye göndereyim de bir bakayım elçiler neyle dönerler. Elçi hediyelerle Süleyman'a geldiği zaman, sizler bana malla yardımda mı bulunmak istiyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Hayır, siz hediyenizle sevinip övünebilirsiniz dedi. Nem suresi 35-36. Hazreti Süleyman'ın bu çağrısının ardından Sebe Melikesi'nin saraya geldiği ve Hazreti Süleyman'a tabi olmayı kabul ederek Müslüman olduğu da ayetlerde bildirilmiştir. Sebe Melikesi'nden bahseden ayetlerde aynı zamanda Hazreti Süleyman'dan da bahsedilir. Kur'an'da Hazreti Süleyman'ın muhteşem sarayı ve hükümranlığı hakkında birçok detay verilir. Bu bilgilere göre Hazreti Süleyman'a Allah tarafından döneminin en ileri tekniği verilmişti. Sarayında göz alıcı sanat eserleri ve görenleri hayran bırakıp etkileyen değerli eşyalar vardı. Sarayın giriş bölümünün tabanı da camdan yapılmıştı. Kur'an'da bu estetik yapının Sebe Melikesi üzerinde bıraktığı etki şöyle haber verilir. Ona köşke gir denildi. Onu görünce derin bir susandı ve eteğini çekerek ayaklarını açtı. Süleyman dedi ki, gerçekte bu saydam camdan olma düzeltilmiş bir köşk zeminidir. Dedi ki, Rabbim, gerçekten ben kendime zulmettim. Artık ben Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum. Nem suresi 44. Eski Mısır medeniyeti, tarihin en eski uygarlıklarından biri ve döneminin en ileri sosyal düzenine sahip organize devleti olarak bilinir. Mısır medeniyetinin ilerlemesinde, M.Ö. 3000'ler civarında yazıyı bulup kullanmaları, ülkenin doğal yapısı sayesinde dışarıdan gelebilecek saldırılara karşı korunmuş olmaları etkili olmuştur. Ayrıca Nil Nehri de Mısır medeniyetinin kurulmasında oldukça büyük bir avantaj sağlamıştır. Çünkü Mısırlılar Nil sayesinde yağmurlara bağlı kalmadan tarım yapabilme imkanını elde etmişlerdir. Nil Nehri'nin Mısır açısından bir başka önemi de nehri kontrolü altında tutan kişinin Mısır'ın en önemli ticaret yolunu ve tarım kaynağını da kontrol altına almış olmasıydı. Firavunlar bu sayede Mısır üzerinde büyük bir hakimiyet kurmuşlardı. Firavun yönetimi Kur'an'da inkar sisteminin en açık ve net örneği olarak verilmektedir. Tüm devletin ve ülke topraklarının sahibi, yöneticisi ve hükümdarı olan firavunlar, eski Mısır'ın çok tanrılı, çarpık dininde en büyük tanrının dünyadaki bir yansıması olarak kabul ediliyorlardı. Mısır topraklarının idaresi, paylaştırılması, gelirleri, kısacası ülke sınırları içindeki her türlü mal ve hizmet üretimi firavun için gerçekleştiriliyordu. Firavunlar da kendilerinin tanrı olduğuna kesin olarak inanıyorlardı. İşte Hazreti Musa, halkın hak dini yerine batıl bir sistemi benimsediği bir dönemde Allah tarafından Mısırlılara elçi olarak gönderildi. Hazreti Musa, hem Mısır'ı hak dine davet etmek hem de İsrailoğullarını Firavun'un köleliğinden kurtararak doğru yola iletmekle görevlendirilmişti. Kur'an'da bu dönem şöyle tarif edilmektedir. Mümin olan bir kavim için hak olmak üzere Musa ve Firavun'un haberinden bir bölümünü sana okuyacağız. Gerçek şu ki Firavun yeryüzünde Mısır'da büyüklenmiş ve oranın halkını bir takım fırkalara ayırıp bölmüştü. Onlardan bir bölümünü güçten düşürüyor, erkek çocuklarını boğazlayıp kadınlarını diri bırakıyordu. Çünkü o bozgunculardandı. Kasas Suresi 3-4. Ayetlerde bildirildiği gibi Firavun yeni doğan erkek çocukların hepsini öldürterek İsrailoğullarının sayıca artmasını engellemek istiyordu. Bu yüzden oğlunun öldürülmesinden korkan Hazreti Musa'nın annesi Allah'ın ilhamıyla oğlunu bir sepetin içine yerleştirerek nehre bıraktı. Daha sonra Hazreti Musa'yı Firavun'un karısı buldu ve onu evlat edindi. Böylece Hazreti Musa çocukluk yıllarını Firavun'un sarayında geçirdi. Bir dönem sonra Hazreti Musa, İsrailoğullarından bir kişinin bir Mısırlı tarafından eziyete uğratıldığını görünce duruma müdahale etti. Fakat şehrin önde gelenleri bu davranışın karşılığını ölüm cezası olarak belirlediler. Bunun üzerine Hazreti Musa Mısır'dan uzaklaştı ve Medyen'e gitti. Burada geçirdiği sürenin sonunda Allah onunla konuşacak ve ona peygamberlik görevi verecekti. Görevi Firavun'a geri dönmek ve Allah'ın dinini tebliğ etmekti. Bunun üzerine Hazreti Musa ve kardeşi Hazreti Harun Allah'ın emri doğrultusunda Firavun'a gittiler ve ona hak dini tebliğ ettiler. İstekleri de artık Firavun'un İsrail oğullarına eziyet vermemesi ve onları serbest bırakarak Hazreti Musa ile birlikte gitmelerine izin vermesiydi. Hazreti Musa'nın tebliğ ettiği hak din Firavun'un gücünü elinden alıyor ve onu diğer insanların mertebesine indiriyordu. Ayrıca Firavun'un Hazreti Musa'ya uymasını da gerektiriyordu. İsrailoğullarını serbest bıraktığında da Firavun elindeki iş gücünün önemli bir kısmını da kaybedecekti. Bütün bunların yanı sıra Firavun için yıllarca yanında tuttuğu birinin böyle konuşması kabul edilemez bir durumdu. Tüm bu sebeplerden dolayı Firavun Hazreti Musa'nın anlattıklarını dinlemedi. Hazreti Musa ve Hazreti Harun'u düzeni bozmaya çalışan kişiler olarak gösterip suçlu çıkarmaya çalıştı. Sonuç olarak ne Firavun ne de yakın çevresindekiler Hazreti Musa ve Hazreti Harun'a itaat ettiler. Kendilerine açıklanan hak dinine de uymadılar. Bunun üzerine Allah bu kavme çeşitli felaketler gönderdi. Bunlardan ilki kuraklık ve dolayısıyla elde edilen ürünlerin azalmasıydı. Mısırlılar tarım sistemlerini Nil Nehri'ne dayandırmışlardı ve bu sayede doğal şartların değişimi onları etkilemiyordu. Ancak Firavun ve yakın çevresinin Allah'a karşı büyüklenmesi ve Allah'ın peygamberini tanımaması sebebiyle kendilerine beklenmedik bir felaket gelmişti. Büyük bir ihtimalle çeşitli sebeplerle Nil'in seviyesinde büyük bir düşüş yaşanmış ve nehirden çıkan sulama kanalları yeterli miktarda suyu tarım arazilerine taşıyamamıştı. Aşırı sıcaklar da ürünlerin kurumasına sebep olmuştu. Bu kuraklık kendi kavmine, "Ey kavmim, Mısır'ın mülkü ve şu altında akmakta olan nehirler benim değil mi? Yine de görmeyecek misiniz?" diye seslenen Firavun'u yalanlıyordu. Ve tüm mülkün Allah'a ait olduğunu gösteriyordu. Fakat ayette de belirtildiği gibi öğüt alıp düşünmeleri gerekirken Firavun ve çevresi bu olanları Hazreti Musa'nın ve İsrailoğullarının getirdiği bir uğursuzluk olarak nitelendirdiler. Ardından Allah bir seri felaket daha gönderdi. Bu felaketler Kur'an'da şöyle haber verilmiştir. Bunun üzerine ayrı ayrı mucizeler, ayetler olarak üzerlerine tufan, çekirge, buğday güvesi, kurbağa ve kan musallat kıldık. Yine büyüklük tasladılar ve suçlu günahkar bir kavim oldular. Araf Suresi 133. Bütün bu felaketler üzerine bile Firavun kavmi azgınlıktan vazgeçmedi ve Allah'a iman etmeye yanaşmadı. Halbuki Firavun'a ve yakın çevresine Hazreti Musa vasıtasıyla sakınmaları gereken şeyler açıklanmış, Allah onları uyarmıştı. Buna karşılık olarak isyan edip peygamberi delilik ve yalancılıkla suçlamaya devam ettiler. Allah'ın Hazreti Musa'ya, "Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz." diye vahyetmesi üzerine Hazreti Musa ve ona inananlar yola çıktılar. Bundan sonra gelişen olaylar ayetlerde şöyle haber verilmiştir. Böylece Firavun ve ordusu güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular. İki topluluk birbirini gördükleri zaman Musa'nın adamları gerçekten yakalandık dediler. Şuara suresi 60-61. İşte böyle bir ortamda, yani İsrailoğullarının yakalandıklarını ve Firavun'un adamlarının da onları yakalayacaklarını sandıkları bir anda, Hazreti Musa Allah'ın yardımından asla ümit kesmemişti. Ve Şuara suresinin 62. ayetinde bildirildiği üzere, "Hayır, şüphesiz Rabbim benimle beraberdir, bana yol gösterecektir," demişti. Allah Hazreti Musa'nın duasına icabet etti ve tam bu sırada denizi yararak Hazreti Musa'yı ve İsrailoğullarını kurtardı. Firavun ve adamları ise azgın suların altında boğuldular. Şuara suresinde bu olay şöyle anlatılır. Bunun üzerine Musa'ya, "Asanla denize vur," diye vahyettik. Deniz hemencecik yarılıverdi de her parçası kocaman bir dağ gibi oldu. Ötekileri de buraya yaklaştırdık. Musa'yı ve onunla birlikte olanların hepsini kurtarmış olduk. Sonra ötekileri suda boğduk. Şuara suresi 63-66. Şuara suresinde haber verildiği gibi büyük bir mucize gerçekleşmiş ve deniz yarılarak İsrailoğullarının rahatlıkla karşı kıyıya geçebileceği bir zemine dönüşmüştü. Böyle bir mucize karşısında Firavun'un ve yandaşlarının olağanüstü bir durum olduğunu ve ilahi bir müdahaleyle karşı karşıya bulunduklarını hemen anlamaları gerekirdi. Ancak büyük bir ihtimalle içinde bulundukları azgınlık ve düşmanlık sebebiyle sağlıklı düşünebilme yeteneğinden yoksun kaldılar ve bu durumun mucizevi niteliğini kavrayamadılar. Hazreti Musa'nın hemen ardından denizin içinde açılan yola girdiler. Bunun üzerine deniz kapandı ve sular Firavun ve ordusunun her yanını sardı. Sular yükseldiğinde Firavun iman ettiğini söylemeye başladı. Ancak bu davranışın samimiyetsizliği ve sahtekarlığı çok açıktı. Firavun kendisini ölümden kurtarabilmek için böyle demişti. Sonuç olarak Firavun'un son anda iman etmesi, bağışlanma dilemesi Allah tarafından kabul edilmemiş, Firavun ve ordusu sular altında kalarak ölmekten kurtulamamışlardı. Allah, Firavun'un bu samimiyetsizliğinin karşılığını şöyle haber vermiştir. "Şimdi öyle mi? Oysa sen önceleri isyan etmiştin ve bozgunculuk çıkaranlardandın. Bugünse senden sonrakilere bir ayet, tarihi bir belge, ibret olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız. Herkese cesedini göstereceğiz. Gerçekten insanlardan çoğu bizim ayetlerimizden habersizdirler." Yunus suresi 91-92. Firavun'un ve ordusunun bu dehşetli ölümünün ardından Allah Mısır'ın bereketli topraklarına o dönemde inananlara miras çıkılmış ve onları güçlendirmiştir. Şu ana kadar söz ettiğimiz tüm kavimlerin Allah'a baş kaldırmak ve ona ortak koşmak, yeryüzünde haksız yere büyüklenmek, insanların mallarını haksızlıkla yemek, cinsel sapmalara ve azgınlığa yönelmek, yanlarındaki inananlara karşı baskı ve zulüm uygulamak gibi ortak bazı özellikleri vardı. İşte bu kavimler kötü özelliklere sahip olmaları ve bunlardan vazgeçmemeleri, kendilerini uyaran peygamberlerine uymamaların nedeniyle çeşitli şekillerde helak edilmişlerdir. Kur'an ayetlerinde bu kavimlerle ilgili kıssaların üzerlerinde düşünülmesi ve ibret alınması için haber verildiği bildirilmektedir. Yani önceden helak olanlar, kendilerinden sonra gelenlere bir ders olmalı, onları doğruya yöneltmelidir. Unutulmamalıdır ki, toplumlarda ne türlü değişiklik olursa olsun, teknolojik yönden ulaşılan seviye veya edinilen imkanlar ne olursa olsun, hiçbir önem taşımamaktadır. Bunlar, kimseyi Allah'ın azabından kurtarıcı değildir. Kur'an'da bu gerçek tüm insanlara şöyle hatırlatılmıştır. Yeryüzünde gezip dolaşmıyorlar mı? Böylece kendilerinden öncekilerin nasıl bir sona uğradıklarını görsünler. Onlar güç bakımından kendilerinden daha üstündüler. Toprağı alt üst etmişler, ekmişler, madenler, sular arayıp çıkarmışlar ve onu kendilerinin imar ettiğinden daha çok imar etmişlerdi. Peygamberleri de onlara açık delillerle gelmişti. Demek ki Allah onlara zulmetmiyordu. Ancak onlar kendi nefislerine zulmediyorlardı. Rum Suresi 9.
Dinlemiş olduğunuz bu program Harun Yahya'nın eserlerinden derlenerek hazırlanmıştır.